Ayrım 12, 8. Bölüm, Ferda, Yanılgı, Temmuz 97 Çarşamba. Suçsuzum, içiyorum ve abantı özlüyorum. Belki şimdi Temmuz ve sıcak diye. Aslında kardan hoşlanmam çünkü inanılmayacak kadar çabuk üşürüm. Temmuz'u, Ağustos'u hatta Haziran'ı artık eskisi gibi sevmememin nedeni öteki aylara göre daha sıcak olmaları. Sıcakta içki içmek soğukta olduğundan daha zor. Ne garip, son aylarda içkiye düşkünlüğümün arttığını yalnız Faruk ve Ferda fark etti. Faruk belirtmekle yetinirken Ferda endişelenerek içmeme engel olmaya çalıştı. Özellikle abantı. Kedi elimdeki kadehe bakıyor dik dik. Aylardan sonra onu neden geri aldım? Oysa Sultan Hanım'a bırakabilirdim. Eğer Ferda olmasaydı şimdi bir sokak kedisiydim diyorum kediye adını söylemeden. Belki anladığına eminim çünkü bakışları değişmedi. Çaresi yok, o da benim gibi öykünün sonunu bekleyecek. Arkama yaslanıyorum. Aslında kalkıp biraz buz almam gerek mutfaktan. Ama üşeniyorum. Nasılsa sonunda eriyecek. Aylarca önce Ekim'de kapının zili çaldığında duştan yeni çıkmıştım. Saat 9'a geliyordu. Altıma bir şeyler geçirip kapıyı açtım. Ferda ve yüzünde gülümsemeye benzemeyen bir ifade. Eteği oldukça kısa, siyah gece elbisesinin içinde yeni uyanan birinden çok bütün gece hiç uyumamış birini andırıyordu. Garipliğinin nedeni elbisesi değildi. Elinde sıkı sıkıya sarıldığı sapı kırık buruşmuş güldü. Gülmemek için zor tuttum kendimi. Çünkü terk edilmişti, bu açıktı ve acı çekiyordu, bu da açıktı. Ama tavırlarında gerçek olmayan inandırıcılığını yitirmiş bir şey de vardı. Sanırım sevimliliği durumun gerçekliğini gölgeliyor, etkisini azaltıyordu. Bu arada üstündeki kıyafetle nasıl olup da üşümemişti, yazı yanında taşıyor olmalıydı. İzin istemeden peşinden hayal kırıklığını da sürüklediğinden olacak yorgun adımlarla içeriye girdi. Arkasından kapıyı kapatıp onu izledim. Uzun bacakları yine göz alıcıydı ama kışkırtıcılığı da hüznü gibi inandırıcı değildi bu sabah. Pencerenin önündeydi, yanına gittim. Gider gitmez bu kez kesinlikle bitti, artık asla birlikte olmayacağız dedi. Sonra dramatik ayrılık haberinin ardından bu geliyormuş gibi başını omzuma dayayıp ağlamaya başladı. Topuklu ayakkabılarının yükselttiği boyu benden en aşağı 10 santim daha uzun olduğundan başını omzuma yaslayabilmesi için eğilmesi gerekiyordu. İçgüdüsel bir hareketle ona sarıldım. Bir süre bekledim. Susmayınca saçlarından öptüm. Bunu neden yaptığımı bilmiyordum. Belki ağlayan çocuğu yatıştırmanın en bilinen yolunun anneyi hatırlatan bir şefkat gösterisi olduğunu düşündüğüm için. Aslında ortada bunu yapmam için bir neden yoktu. Çünkü kesik kesik insanı telaşlandırmayan oldukça alçak bir tonda ağlıyordu. Sanki acısı ya da çektiğini sandığı acı dramatik tavrına yansıdığı kadar keskin ve yoğun değildi. Yine de susması için epeyce zaman geçmesi gerekti. Başını geri çektiğinde yani kaldırdığında gözleri daha da yuvarlaklaşmış büyümüştü. Kısa bir süre beni süzdü, neden yanımda olduğuna şaşırmıştı sanki. Sonra yeni tanışmışız gibi gülümsedi. ''Yarı çıplakken daha genç görünüyorsunuz.'' Ona mutfağı göstererek kahve yapmasını söyledim, ardından banyoya geçtim. Akşamki içkiden olacak hafifçe başım dönüyordu. Tıraş olup üstüme bir şey geçirerek yaşlanmış olarak salona geri döndüğümde, Ferda'yı bıraktığım yerde, geleceği okumak ister gibi, elinde tuttuğu gülü seyrederken buldum. Yaklaştığımı fark edince başını kaldırdı ve gülümsedi. Uzun süredir tanıdığı bir dosttan yardım istermiş gibi. Ama yüzündeki ürperti suya batıp çıkan mantar gibi oynaktı, dudaklarında tutamıyordu bir türlü. Kahveyi ben yapacaktım. Tam mutfağa gidecekken vazgeçtim. Dudakları kışın ortasında buz fırtınasının içinde kalmış gibi titriyordu. Onu tanımayan biri bile birazdan ağlayacağını kestirebilirdi. Ağlayacağı zaman gözleri acıkmış bir çocuğunkini andırıyordu çünkü. Elimi uzatıp işaret parmağımı dudaklarındaki seyirmeyi andıran garip titremenin üstüne bastırdım. Böylelikle ikinci kez ağlamasını daha başlamadan susturmuş oldum. Terk edildim. Şimdi acı çekiyor ve aşkın bilincine ancak böyle varabiliyorum. Cümle ezberlediği bir dize gibi özel bir tonlama ve melodiyle dökülmüş dudaklarından. Aslında aşk her zaman yeni bir yaşam biçimidir. Biten ya da yeniden başlayacak hayatların düğümlendiği noktadır. Bu kez emin oldum. Bu sözleri bir kitapta okuyup ezberlemiş olmalıydı. Sözleri ilginç sayılabilecek düşünceleri yansıtıyordu. Ama ona ait olmadığından sonradan edinilmiş her şey gibi belirgin bir eğretilik duygusu vardı cümlelerinde. Ne dersiniz? Sizce yeni bir başlangıcın eşiğinde miyim? Omuzlarımı kaldırdım. Hem ilgilenmiyordum hem de cevabı bilmiyordum. Konuşması rahatsız ediciydi. Sanırım giderek ışığı andırdığını düşünüyordum. Sınandığım duygusu aynı karmaşa benzer tutarsızlıklar. Ama yeniden başlayamam ki 25'ine basınca öleceğim ben. Eğer ölmekten korkuyorsa, ki öyle görünüyordu, çektiği acı sandığından daha hafifti. Çünkü az önce sergilediği aşk acısı sözü edilir edilmez ölümün ağırlığı altında ezilip yok oluvermişti. Oysa aşk ölümden güçlüdür. Aşk ölümü yaratabilir. Ama ölüm aşkı yaratamaz, ancak sona erdirir. Aşk sevdiğimizin yerine hiç kimseyi koyamayacağımızı fark ettiğimizde trajediye dönüşür. Bunlar ışığın düşünceleriydi. Onu sevmediğimi bildiğini söylediğinde haykırmıştı yüzüme. Ferda'ya gelince bir yandan yeni başlangıçlardan, bir yandan da ölüm korkusundan söz ediyordu. Bu açıdan bakıldığında durum trajik değil, olsa olsa dramatik sayılabilirdi. Tabii her zaman yaptığım gibi ışığın düşüncelerini Ferda'ya söylemedim. Önce onu ikna edebileceğimden emin değildim. Sonra böyle bir yorgunluğu göze almaya niyetim yoktu. Onu divana oturtup yanına iliştim. Mutsuzdu ama çocuk gibi uysaldı. Sürdüğü serin ve hafif kokuyu duyabiliyordum. Kolumu çıplak omuzuna attım. Sanki bu bir işaretmiş gibi anlatmaya başladı. Öykü dün akşam gönüllü olarak çalıştığı hastanenin çocuk bölümü yararına verilen yemeğe gidişiyle başlıyordu. Geceden bu yana hemen eskiyen sevgilisi de aynı hastanede görevli bir doktor olduğu için katılmıştı yemeğe. Aynı masaya oturmuşlardı. Son haftaların gerginliklerini içkiyle yumuşatma çabaları, dans, hatta eskiden birlikte yapmaktan zevk aldıkları birkaç slow ve sonra davetten ayrılış. İki dost gibi veda etmişlerdi birbirlerine. Gelecek umudu taşımayan bir ayrılış. Sadece arkadaşlar artık. Kısa, tepe noktası olmayan düz öykü böyle sona eriyordu. Ferda tek düze, gergin ses tonunu değiştirmeden bir süre daha konuştu. Anlattıkları pek ipe sapa gelir şeyler değildi. İlk bakışta yürekli, hatta onurlu bir reddedişi andıran ayrılık öyküsü, yakından tek taraflı bir ümitsizlikle inandırıcılığı olmayan bir teslimiyetin arasına gidip gelen bir kararsızlığı andırıyordu daha çok. Sıkıntıyla irkildim. Acaba kişiliğinin bu tür dengesiz ve aldatıcı masumiyetten öte bir derinliği yok muydu? Sıkıntı tedirginliğe dönüşmeye yüz tutunca aceleyle düşüncelerimi bacaklarına, baharı geri getiren kokusuna yönelttim. Çok konuşmadığı, güldüğü sürece ona katlanabilirdim pekala. Kolumdan rahatsız olmuşa benzemiyor, aksine tensel zevkleri gelişmiş biri gibi dokunulma hoşuna gidiyordu. Eski sevgilisinden ne beklediğini sorduğumda yine aynı ses tonuyla cevap verdi. Özetle sürekli ilgi, yani kayıtsız şartsız bir teslimiyetti genç doktorlardan beklediği. Bir ara sustu. Peşinde olduğu öylesine kendine ait, öylesine tek taraflı bir mutluluktu ki göz göze gelince utançla kızardı. Düşüncelerimi ele vermiş olmalıydım bu kez. Sizi sıkıyor muyum? Sonra sıkılıp sıkılmadığımı söylememe fırsat vermeden hemen yeni bir soruyla beni yönlendirmeye çalıştı. Aslında öylesine ilgiye ihtiyacım var ki. Konuşurken omuzlarını büzmüş, neredeyse koltuğumun altına girmişti. Yüzüme ilgiyi beklediği kişinin ben olduğumu belli edecek kadar uzun baktı. Eğilerek dudaklarının iyice yakınından onu öptüm. Ferda hareketimi ilgi isteğinin kabul edildiği anlamına alarak sevinçle yerinden fırladı. Sanki dudakları sınırlı bir dostluk sunmamış hayat öpücüğü vermişti. Haydi kalkın, yemeğe gidelim. Daha kahvaltı bile etmemiştim. Öyleyse kahvaltı dedi neşeyle. Yemeği üç seferde değişik zamanlarda ayrı ayrı yemek bana zaten hep çok saçma gelmiştir. Vakit kaybı. 45 dakika sonra Ortaköy'deydik. Ben kahvaltı ediyordum. Ferda günün üç öğününü bir seferde aradan çıkarmak ister gibi önünü tepeleme tabakla doldurmuştu. Onun gibi yiyen birinin 10 ay sonra öleceğini düşünmek düpedüz saçmalıktı. Ödünç verdiğim pardüsünün altındaki kısa eteğinin örtmediği uzun bacakları, gizli bir hazinenin haritası gibi elinden bırakmadığı sapı kırık gülle hemen ilginin merkezi olmuştu. Diğer masalardaki başlar kısa aralıklarla oturduğumuz yöne çevrilirken, o çevresinde oluşturduğu bu çekimden habersiz yiyor ve anlatıyordu. Gelecek hafta yeniden bir sürü tahlil yaptıracaktı. Psikoloğa ya da psikiyatriste gitme konusuna gelince hala kararsızdı. Kahvaltıdan sonra bu Ferda için tam günlük yemekti, işimin olduğunu söyleyerek onu evine götürmeyi önerdim. Peşimden ayrılmaya niyeti yoktu, beni bankaya kadar izledi, seans odasına da birlikte girdik. O güne kadar gazete ve televizyon haberi olmaktan öte bir anlam taşımayan borsa onu şaşırtmıştı. Harfler, yeşil ve kırmızı oklar, rakamlar, işlem hacmi, borsanın derinliği ne anlama geliyordu? Açıklamalarımı dikkatle dinledi. Birkaç dakika sonra endeksi de takip edebiliyordu. Ama en çok bir hisse senedini sabah alıp akşam olmadan satarak da para kazanılabileceğini keşfetmek etkilemişti onu. Spekülatif kazanç dedikleri bu muydu? Bu ve buna benzer sorularında hayatında hiç para kazanmamış insanlara özgü bir naiflik vardı. Seans odasından şubeye geçtik. Ayşe ve Ferda birbirlerini süzerek tartıp biçtikten sonra bir karara varmış gibi başlarını çevirdiler. Ferda bu denli güzel bir kızın neden bankacı olduğunu anlayamamış, Ayşe'ye gelince kışın eşiğinde erkek pardüsüsü giymiş, gündüz vakti üzerinde gece elbisesi olan bir kızın yanımda ne aradığını çözememişti. Bir arkadaş, bu Ayşe'ye yetmemişti. Doğrusunu söylemek gerekirse bana da yetmezdi. Ayşe'ye tekrar teşekkür ettim. Son iki günde endeks tavan yaparken portföyü boşaltmayı başardığı için. İkimiz de mali hisselerden yanaydık. Endeksin aşağıya ineceğine inanıyordu. Askerler sinirleniyor ve bunu da açık açık belirtiyorlar. Hükümeti sallayacaklar, piyasadaki beklenti buydu. Kamu kağıtlarından bir süre için uzak durmayı önerdi. Başımı onaylayarak salladım, anlaşmıştık, sezgilerine güveniyordum. Eylül başında Irak'ta durum gerginleşince yine tam zamanında portföyü boşaltmış ve büyük bir kaybı önlemişti. Dışarıda soğuk ve birdenbire bastıran yağmur bizi bekliyordu. Ferda yine evine gitmeyi reddedince üstündeki kıyafetiyle daha fazla dolaşamayacağı için yakınlardaki büyük alışveriş merkezine gidip bir şeyler aldık. Seçerken zor beğenen biri gibi davranıyordu. 7 takım denedikten sonra satın almaya karar verdiği, giydiği 2. takımdı. Eğer alışveriş bir ölçüyse kararsızlık en belirgin karakter özelliği olmalıydı. Bu arada bir başka özelliğini daha keşfettim. Üstüne giydiği hiçbir elbise konusunda düşüncemi sormadığı gibi 4. takımı denerken birden bana dönerek gidip biraz dolaşmamı sonra gelmemi söylemişti. Sessizliğimle onu etkileyip iki ayağını bir pabuca sokuyormuşum. Oysa yanında ne yeteri kadar para ne de kredi kartı vardı. Faturayı ödemeyi önerdiğimde sevimsiz bir kibirlilikle irkildi. Teklifimi geri çevireceğini düşündüm. Ancak borç olarak kabul edebileceğini söyledi. Kendine yakışan inceliğini ortaya çıkaran pantolon ve ceketten oluşan bir takım seçmişti. Bana göre rengi kış için biraz açıklama zevk onundu. Karışmadım. Zaten o da fikrimi sormadı. Dükkandan çıkarken çok zarifti. Onu çevresindekilerden hemen farklı kılan bu göz alıcı zarafeti, kişiliğinin bedeni üstündeki denetimi miydi, yoksa varlıklı olmayanlara özgü bir göz boyama mı? İşte bu belirsizdi. Karar verememiştim. Yağmur hızını iyice arttırmıştı. Bulduğumuz ilk taksiye kendimizi attık. Ferda hala evine dönmek istemiyordu. Sanki hapishaneden söz ediyordum. Bana yaslanarak oturmuştu. Kalçalarının basıncını bacaklarımda hissediyordum. Saat 2. Acıkanlar için öğle yemeği saati. Oysa ikimiz de toktuk. Ferda kahve ve bir parça postayla yetinebileceğini söyleyince ona birkaç hafta önce rastladığım otelin altındaki kafeye gitmeyi önerdim. Yarım saat sonra pastasından son dilimi alıyordu. Bütün gece uyumadığına iddiaya girebilirdim ama az önce uyanmış gibi canlıydı. Çatalını bırakınca gülümseyerek birden düşmanını gafil avlamak isteyen biri gibi apansız sordu. ''O kıza yatıyor musunuz?'' Hangi kız dememe kalmadan soruları heyelanda birbiri ardına aşağıya yuvarlanan kayalar gibi üstüme savruldu. ''O kızı kaç yıldır tanıyorsunuz? Tek sevgiliniz mi? İş ilişkiniz olan birisiyle bu tür bir yakınlık kurmak ne derece doğru sizce?'' Elimi kaldırıp işaret edinceye kadar sürdürdü sorularını. Hemen susarak ilgisini kahvesine yöneltmesi, sorularının ardında merakının değil, Ayşe'ye karşı geliştirdiği anlamsız ve dayanaksız küçümsemenin yattığını ele veriyordu. Yaşam en çok suya benziyor. Hangi yatakta akarsa onun şeklini alıyor. Biçimi kararlı bir tarzı, bilinen bir örgüsü, kokusu ve siz katmadıkça da bir rengi yok. Ama insan suyun hayat verdiği gibi sel olup her şeyi yıkabileceğini de unutmamalı. Ferda benimle değil, büyük bir olasılıkla dün gece vedalaştığı, adının Ferit olduğunu hatırlıyordum, o doktorla konuşuyordu. Sadece seslendirdiği kısmını duyabildiğim diyalog oldukça ilginç bir şekle dönüştü az sonra. Sevmek anlamaktır, güç vermek değil, sevmek düzeltmektir, kabullenmek değil. Aşk iki yalnızlığın buluşmasından doğar, sonra yaşamaya duyduğumuz özleme dönüşür. Sözlerinin burasında sanki Ferit'in cevabı uzun sürmüş gibi bir süre bekledi. Aşk her seferinde yeni bir yürek yaratır. Sözlerini oldukça yüksek sesle ve teatral bir tavırla bitirmeye karar verince yakın masalardaki başlar bize doğru çevrildi. Bu davetsiz, arsız ilgi onu sakinleştirecek yerde tersine daha da kışkırtmıştı. ''O kıza aşık mısınız?'' Başımı onaylamadığımı belirterek salladım. ''Peki hiç sevgiliniz de mi yok?'' Yine başımı salladım. ''Hayret, oysa hiç fena sayılmazsınız. Yani temiz, aydınlık bir yüzünüz var ama...'' Konuşmasını sürdürmesi için onu cesaretlendirmemi bekledi. Nasılsa dayanamayıp devam edeceğini bilerek sustum. Yani keşke biraz daha genç olsaydınız. Sizi belki birkaç arkadaşımla tanıştırırdım. Sözlerine meydan okumayan bir gülümsemeyle karşılık verdim. Zaten daha fazla ne yapabilirdim ki? Çalışmadığınıza bakılırsa epeyce paranız olmalı. Yaşlılığım da bana yetecek kadar dedim. Sözlerimle neyi ima ettiğimi anlamamıştı. Yüzünde çarpıp bölerek hesap yapan bir öğrenciye özgü meraklı ve huzursuz ifade vardı. Yaşımdan sonra banka hesabımı da değerlendiriyor olmalıydı. Yanılmıştım. Hep İstanbul'da mı yaşadınız? Başka bir kente gitmeyi hiç düşünmediniz mi? Her seferinde ilkine cevap vermemi beklemeden bir soru daha soruyordu. Bu açıdan hiç benzemediği Nazan'ı hatırlatıyordu. Yine cevabımı beklemeden devam etti. Ah, bilmiyorsunuz, bu kent beni eziyor, tehdit ediyor ve korkutuyor. Ben kendi hesabıma İstanbul'dan memnundum. İlk ciddi iş önerisini başka bir kent korkusuyla geri çevirmiştim 10 yıl önce. Gerçi bu büyük kent varlığımdan habersizdi ama yine de hep cömert ve merhametli davranmıştı bana. Her kent biraz geçmiş, daha çok gelecektir dedim. Yani kısaca hayat değil mi diye sordu Ferda. Verecek anlamlı bir karşılık bulamayınca evet dedim. Biliyor musunuz, siz harika bir dinleyicisiniz. Değerlendirmesinin sonucunda geçer not almıştım. Cömertti. Gözlerini gözlerime sunarak beni beğenmiş olmanın onda uyandırdığı hoşnutluğu ve güveni paylaşmak isteğiyle bakıyordu bana. Büyük, içinde kendi varlığının oluşturduğu kuralları izlemeyenlere özgü bakışların yüzdüğü masum bir çift göz ve cinselliğini gizleyen zarif ama alımlı bir beden. Karşımda oturan, ruhunu yatsımaya karar vermiş ve ciddi ciddi 25'inde öleceğine inanan bu uçarı kıza yönelişimin nedeni hala bir sırdı. Aradığım bedensel çekicilik ve derin bir güzellikse bu özellikler Nazan'da fazlasıyla varken onu terk etmemiş miydim? Birden gerçeğin soğuk dokunuşuyla irkildim. Nazan'ı terk etmiş miydim gerçekten? İnsan onun kadar güzel bir varlıktan vazgeçebilir miydi? Sırf Ferda'nın gençliği miydi? Ben de Nazan gibi itiraf etmekten kaçınarak genç bir beden mi arıyordum? Sorulara ara verip cevaplara geçtim. Hayır, gençlikten hep olmamış, tam bir meyveden olduğu gibi uzak durmuştum. Masumiyeti? Neden bu da değildi? Masumiyet ancak seyredildiğinde katlanılabilecek bir erdemdi. Sahip olunduğunda değil, en azından bunu biliyordum. Keşke en fazla 35'inizde olsaydınız. Güldüm. Bulduğuyla değil, umduğu ya da ısmarladığıyla mutlu olanlardandı demek. Sözleri belki henüz kendisinin de farkına varmadığı gizli bir ben merkezciliği ele veriyordu. Ama ben bundan söz etmedim ona. Ben merkezciliğinden uzak durmaya niyetliydim. Kalkmayı önerdim. Hesabı ödedikten sonra kalktık. Ferda bu arada boş durmuyor, bıraktığım bahşişi yan gözle süzerek cömertliğimin ölçüsüyle beni değerlendirmeye devam ediyordu. Kapının yanındaki sokağın başında bekleyen taksiye bindi. Vedalaşmaya gerek görmemişti. Yine yanılmıştım. Vedalaşmaya niyeti yoktu. Arabanın içinden seslenince kapıya eğildim. Hadi binsenize, ıslanacaksınız. Saat 4'ü geçmişti. Neredeyse 7 saattir birlikteydik. Huysuzluk etmeyin. Uzattığı elini izleyerek yanına oturdum. Araba hareket edince vücudunu yaklaştırıp merakımı giderdi. Size gidiyoruz. Şaşırdım. Bunu da belli ettim sanırım. Ferda neşeyle güldü. Evet, evde canavar var. Dönemem. Kediyle asansörün kapısını açar açmaz karşılaştık. Paspasın üstünde, önünde sonunda döneceğimden eminmiş gibi bekliyordu. Aa, kediniz dışarıda kalmış. Ferda eğilip onu kucağına alırken dairenin kapısını açtım. Geçen sefer ortaya çıkışı ard arda sökün eden bir dizi olay başlatmıştı. Bu kez sırada neler vardı? Öğrenebilmek için 2 gün ağzıma içki koymayabilirdim. İkisinin ardından kapıyı kapattım. At koymadınız mı ona? Hayır dedim, hala bir adı yok. Onu gökkuşağı diye çağırmaya ne dersiniz? Hiçbir şey demedim, omzumu silikmekle yetindim. Bana kalsa işgalci, kaçak ya da baş belası derdim. 15 dakika sonra kedi tıka basa doymuş koltuğuna yerleşmişti. Ferda dışarısını seyrederken telesekretere baktım. 3 mesaj vardı. Sırasıyla Nejat, Güzin ve Nazan aramıştı. Nazan'ın araması şaşırtıcıydı. Nejat akşamüstü ona uğramamı istiyordu. Güzin, Nejat'la yeni bir buluşma peşindeydi. Nazan'ın mesajı ise ilk bakışta havadan, sudan, turnuvadan, ortak dostlardan söz ediyormuş gibi görünse de meraklı sesi gelecekte ilişkimizin nasıl olacağını araştıran kararsızlığın izlerini taşıyordu. Kazanmıştım. Önce o aramıştı. Mesajları silip Ferda'nın yanına döndüm. İyice batıya yaslanan güneş yağmur bulutlarının arkasında kalmıştı. Boğaza inen saydamlık mercek gibiydi. Karşı kıyıları büyütmüş, iyice yakınlaştırmıştı. Sanırım bu evi bu manzara için değiştirmiyorsunuz. Bu nedenlerden sadece birisiydi. Asıl neden evin bana uğurlu geldiği düşüncesi değil miydi? Oldukça garip birisiniz. Arabanız, cep telefonunuz yok. Ferda cevap vermemi beklemeden önündeki manzaraya döndü. Sonra hatırlayamadığı bir şarkıyı çıkarmak ister gibi mırıldandı. Sesinde melodi yoktu. Yanıma gelsenize. Zaten yanındaydım. Aynı resme sığmak isteyen biri gibi ona yaslanıp pencerenin çerçevesinin içine girdim. Ferda yavaş bir hareketle usulca dala konan narin bir kelebek gibi başını omzuma dayadı. Bunu bekliyordum. Bana kesinlikle iyi geliyorsunuz. Bir erkek gibi değil de denediği ve faydasını gördüğü yeni bir ilaçmışım gibi söz ediyordu benden. Elimi önce omzuna koydum, sonra beline indirip ince narin bedenini kendime çekerek onu öptüm. Serin, yumuşak, öpmekten çok öpülmüş, savunmasız dudakları vardı. Geri çekildiğimde başını kaldırmadı, yine omzuma bıraktı. Son arayan sevginizle değil mi? Hani şu yemekle yanımızda gördüğümüz kadın? Yanınızda? Ismarladığım yemekler işe yaramıştı. Kibar olmaya çalışıyordu. O gece beni fark etmediğini biliyordum. Evet dedim. Sonra aramızda olabilecekleri engellememesi için bilginin öteki yarısını da verdim. Birkaç gün önce ayrıldık. Neden ayrıldınız? Sorusunu vurgulayan iri gözlerini üstüme çevirmişti. Ama onun hala umudu var. Kısa bir bant kaydından bu sonuca nasıl ulaşmıştı? Sözcüklerin bir sözel anlamı vardır, bir de geride gizlenen sessel. Bu sözcüğü ilk kez duyuyordum. O anda uydurmuş olmalıydı. Tonlamada neler neler gizlidir bir bilseniz. Bilmiyordum, bu onun uzmanlık alanına giriyordu. Hayal gücü düşlediğinden fazlasını veriyor olmalıydı ona. Dudaklarından tekrar öptüm. Bu kez daha kararlı ve biraz daha uzun. Yine karşılık vermedi. Öpüşmeye katılmayan edilgen bir tavrı vardı. Aynı edilgenliği onu yatak odasına götürüp soyarken de sürdürdü. Gözlerini sımsıkı kapatmıştı, olup bitecekleri görmek istemiyormuş gibi. Siyah çorapları ve siyah iç çamaşırları giyinirken üstünde bir tül gibi duran masumiyetiyle taban tabana zıttı. Boynundan öperken birazdan üzerinden bir meyvenin zarı gibi soyacağım bu kışkırtıcı siyahlığa aslında dün gece barışmayı planladığı eski sevgilisi için büründüğünü fark ettim ama aldırmadım. Göğüsleri küçük ama sertti, dokunur dokunmaz bedeninin en duyarlı bölgesi olduğunu kavradım. Vücudunun en kadınsı kısmı giyinirken de fark edildiği gibi kalçaları ile uzun, biçimli bacaklarıydı. Gözlerinden başlayan masumiyet izlenimi göğüslerinde sona eriyor, hem izlenim hem de beden bundan sonra baştan çıkarıcı bir kadına dönüşerek kışkırtıcılığı bacaklarında doruğa ulaşıyordu. Soyunup yanına uzandım, ellerimi vücudunda dolaştırırken gözlerini açmadı. Boynundan, göğüslerinden öptükçe yorgun iniltilerle ürperiyor ancak hiç kımıldamıyordu. Kolları teslim olmuş, çarmıha gerilmiş, ölmüş gibi iki yana açılmıştı. Bedenine yönelen arzuya karşılık vermeden, arzu edildiğinden habersizmiş gibi. Ancak ne zaman ellerinden birini tutup kasıtlarıma çeksem, ateşe değmiş gibi hemen korkuyla kendini geriye çekiyordu. Bir süre sonra aslında sevişmediğimizi, sadece onun sevildiğini fark ettim. Görünüşe göre eski sevgilisinden almayı umduğu tadı, yeni tanıdığı bir erkekten de almakla zorlanmıyordu. Düşüncem birkaç dakika sonra doğrulandı. Bacaklarının arasına girmeye çalışınca tef gibi gerilmiş bir bedenle karşılaştım. Aynı anda da bağışlanmasını dileyen bir ses beni durdurdu. Aslında özür dilediği ben değildim, o doktordu. Bunu bir budala bile fark ederdi. Hayır, bunu yapamayacağım. Bacağımı iterek doğrulmuş, sanki onu tehdit ediyormuşum gibi yatağın ayak ucuna kadar gerilemişti. Ama sesinde karşılaştığı tehdidin, onu geriye sıçratan korkunun izi yoktu. Üstelik korkan birinin ellerini göğsünde çapraz olarak bağlaması alışılmış bir davranışken, o çıplaklığını örtmek için parmağını bile oynatmamıştı. Sözlerinin sessel dediği anlamını çözmeye çalıştım. Ama kavrayışım Ferda'nın gergin sesiyle titreştirdiği sözcüklerin yalnızca sözel anlamlarıyla sınırlıydı. Kedinin birdenbire yatağın üstüne aramıza sıçrayıp oturmasına kadar trenden yanlış istasyonda inmiş şaşkın iki yolcu gibi yardım isteyen bakışlarla birbirimizi seyrettik. Sonra artık daha fazla şaşırmamak için arkamı döndüm. Bana kızdınız mı? Hayır, kızmamıştım ama şaşkınlığım önünde sonunda bir yerlerde öfkeyle buluşacaktı. Tanrı'ya şükür ki henüz birbirlerinden oldukça uzaktaydılar. Hayır dedim bu yüzden. Sonra sırt üstü yatağa bıraktım kendimi. Sıkılmıştım. Belki gitmesini söylemeliydim. ''Aa, bu da ne?'' Gözlerimi bu kez sözcüklerin sessel anlamını kavradığım için açtım. Ferda en az sesi kadar şaşkındı. Ayağa kalkıp kadınsı bir merakla çıplak vücudunu seyretmek için aynanın önüne gitmiş olmalıydı. İşte orada çerçeveye iliştirdiğim bilgisayarda çizilmiş kendi resmine bakarken atmıştı o çığlığı. Sonra sözel ve sessel anlamı ortaya atılan bir el bombasından farksız o iki sözcüğe ses verdi. ''Işık ablam!'' Bana dönmüş büyücüymüşüm gibi yutkunarak yüzüme bakıyordu. Bu resim burada ne arıyor? boğulmak üzere olan bir kazazedenin denizin derinliklerinden fırlayıp filikaya atılması gibi ona doğru sıçradım. Ferda da elindeki çizimle beni bekliyordu. Sıçramam onu tedirgin etmişti. O sensin diyebildim sadece. Sözlerimi bitirince neyle karşılaşacağımı bilerek bacaklarıma sürtünen kediye döndüm. Sarı, ortadan yarılmış şeytansı gözlerini, her şeyi başlatanın kendisi olduğunu bilerek üstüme yöneltmiş dimdik bakıyordu. Gözlerimi bu sessiz sırdaştan kaçırdım. Karşımdaki çıplak kadına ablasını tanıdığımı nasıl söylerdim? Ciğerlerime hava çektiğimi ama soluğumu vermeden havayı içimde tuttuğumu fark ettim. Nefes almayı unutmuştum. Sonunda ciğerlerimi boşalttım. Ferda'nın bana hep birini hatırlatmış olmasının sırrı sonunda çözülmüştü. Hem de ne çözülüştü bu. Ama o kadar ablama benziyor ki tahmin edemezsiniz. Demek bilgisayarda gözleri, kaşları ve özellikle yüzün şekli konusunda Mustafa'yı şaşırtacak kadar ayrıntılı bir tanım verebilmemin nedeni buydu. Gülmemem gerekiyordu ama güldüm. Vapurda, sokakta, lokantada birkaç kez gördüğüm bir kadını değil, yüzünü asla unutmayacağım başka birini, ışığı tarif etmiştim. Tekrar güldüm. Gülmem onu rahatsız etmiyordu. Evet, evet, kesinlikle bu resimdeki yüz. Ancak Ferda yeniden konuşunca gülmekten vazgeçip ışığın ölümünün bilincine vardım. Bu Ferda'nın ışığın kardeşi olmasından daha büyük, boyutlu, daha doğru bir sözcük olurdu ve daha dramatik bir şaşkınlıktı. Bugüne kadar ışığın bu büyük kentin bir yerlerinde benden uzakta yaşadığını, var olduğunu düşünmüştüm. Aslında rahatsız edici olsa da ışık bir insandan çok beni hep uzaktan gözaltına tutan bir vicdan olarak düşünmüştüm. Şimdi o yüz yoktu tabii vicdanda. Ferda'ya baktım. Garip öyküsünün kahramanlarından, adını duyuncaya kadar benim için hiçbir anlam taşımayan ablalarından biri bir yüz, bir kimlik ve gerçeklik kazanmıştı. O da yeni bir kimlik kazanmıştı. Işığın kardeşi. Bunu unutmamalıydım. Kedi miyavlayınca korkutucu bir başka gerçeğin farkına vardım. Eğer ölümlere bulaşıcı bir virüs neden olmuşsa ben de tehlikede olabilirdim. Önce beni keyifle süzen kediye, ardından büyülenmiş gibi elindeki resme dalmış Ferda'ya döndüm. 5-6 hafta önce ikisiyle de karşılaşmamışken hayatım durgun ama güvenliydi. Oysa şimdi. Önce halam ölmüştü, ardından Nazan'dan ayrılmıştım. Faruk bir tehdit gibi hayatıma yeniden girmişti. Tahir Bey'le aynı çatının altında kaldığımızı öğrenmiştim ve Işık Ferda'ya ölüm getirecek kan bağıyla yeniden karşıma çıkmıştı. İki uzun nefes aldım. Bilincimi sisten temizlemek için saçmalıyordum. Ferda'nın ablalarının ölümleriyle ilgili anlattığı garip, inanılması zor öyküsünün sırf kurbanlarından birini tanıdığımı öğrendiğim için gerçek olduğuna inanacak mıydım? O benden daha güzeldi. İçinde bulunduğum duruma en uymayacak şey gülümsemekti. Ama zaten bunu bir kez yapmıştım. Bu yüzden yine gülümsedim. Işığın güzelliğini benden iyi kim bilebilirdi? Kadınlar diğer kadınları kendileriyle karşılaştırır, erkeklerse bunu sevgilileriyle yaparlar. Bunun alçaklık olduğunu biliyordum ama yine de yapıyordum. Zavallı ablacığım. Ferda yataktan kalktığı gibi çırılçıplaktı ama ben sadece gözlerini görüyordum. Sesindeki mutsuzluk gözlerine uğramamıştı. Bakışları içinde serinlemeyi düşleyebileceğim kaynak suyu kadar parlak ve canlıydı. Neden sonra bakışlarımı vücuduna kaydırdım. Çıplaklık onu da benim gibi gençleştirmişti. Öylesine genç görünüyordu ki sanki hayatı yeni başlamıştı. Işık'la kardeş olabilirlerdi ama yaşlarının yansıması oldukça farklıydı. Aslında ışığı çekici, ulaşılmaz kılanın da bu farklılık olduğunu kavruyorum şimdi. Işık daha 25'ine gelmeden üst üste 3 yaşamı biriktirmişti. Eski kocası Tahir Bey ve kendisi. Ferda masum, sürekli bir tedirginlikle ürperen bir kişilik sergilerken ışığın kendine güveni öylesine tutkusuz ve soğuktu ki onunla tartıştığımda buzda kaymaya başladığımı düşünürdüm. Neyse alın. Ferda'nın uzattığı resmi sanki yıllar sonra tekrar ışığa dokunuyormuşum gibi kaygıyla aldım. Üşümekten korkarak. Kaygının gerçek kökü o öldürücü virüse bulaşmak korkusuydu aslında. Ama bunu itiraf etmeye zorlanıyordum. Artık gideyim. Kal demedim. Ferda da sanki yalnızmış gibi vücudunu aynada uzun uzun seyrederek giyindi ve son kez kendini bütünüyle süzdükten sonra yanağıma dostça olmasına dikkat ettiği bir öpücük kondurup gitti. Giderken pardüsüyü al demedim. Nasılsa yazı yanında taşıyordu. Ben hala çıplaktım ve kedi de hala büyülenmiş gibi beni seyrediyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 157.